Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında bu hafta iradeyi konuşuyoruz ama bu hafta iradenin eğitimini konuşacağız kıymetli hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sefalar verdiniz,
Allah razı olsun. Hocam geçtiğimiz haftalarda biz iradeye etki eden maddeleri konuştuk.
Evet.
Kuvve-i gadabiyeyi, kuvve-i şeheviyeyi ve ilk önce de kuvve-i akliyeyi konuştuk. Bunlar iradeye nasıl tesir eder, bunların doğru kullanımı nasıldır dedik ve geldiğimiz noktada bu işin ana temel mihenk noktası kalptir dedik geçen
evet,
hafta.
Evet.
Ve kalbin işte Peygamber Efendimizin hadisi şerifinden yola çıkarak vücutta bir et parçası vardır. O
Evet.
iyiyse siz de iyisiniz. Devamında o hadisi şerifin açıklamasını siz geçen haftaki programımızda yapmıştınız. Kalbin iyi olmasından konuştuk ve kalbin eğitimi için neler yapılması gerektiğinden biraz konuşmuştuk. Aslında bu yaptıklarımız ve bugün de konuşacaklarımız aslında iradenin eğitimi için de gerekli şeyler.
Evet.
Biraz bu hafta bunları konuşsak, biz
İnşallah.
Kendimizi irade mekanizmamızı, kendimizin irade mekanizmamızı nasıl kontrol edeceğiz, nasıl eğiteceğiz? Bu iradeden kastımız nedir? İşte nefistir, kalptir vesairedir. Bunlardan bahseder misiniz hocam?
İnşallah Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin emin ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Tabii biz iradeden bahsederken şöyle bir söz akla gelebilir. İradenin hep İslami yönünü mü konuşuyoruz? Yok, iradenin olması gereken yönünü konuşuyoruz. İnsanda olması gereken yönünü konuşuyoruz.
Evet.
Her halükarda bizi aynı sonuçlara çıkaracak. Neticede iradeyi kabul ettiğini söyleyen bu voluntarizm dediğimiz o prensip sahipleri de bugün İslami tefekkür içerisinde karşılık bulan irade için konuşan kimseler de bizler de aynı şekilde her halükarda aynı yola girmekle mükellefiz. Çünkü neticede Allah bizi yarattı. Bunu ateist dahi bir yere oturtamayacaktır. İrade dediğimiz hadisenin kelime karşılığının nereye oturduğunu bilemeyecektir. Her halükarda bir eğitim hadisesi ortaya çıkacak. Geçtiğimiz hafta siz bu iradeye tesadüf eden hallerde bir tedavi yöntemi olarak iradede neler olmalıdır, nasıl bir karşılık bulmalıdır, işte kalbin şifası bu anlamda neler olur, kalp eğitimi nasıl olur diye. Bizim bu nefsin mertebelerinde nefs-i mülhime diye isimlendirdiğimiz, daha doğrusu nefs-i levvame olarak gelen kısımda nefs-i mülhimeye geçişte bazı tedavi yöntemleri var demiştik. Genelde tasavvuf uleması ve bu anlamda ulemanın kabul ettiği genel prensiplerdi bunlar. Kur'an ve sünnetle tecihiz olunmuş olan, yani Kur'an ve sünneti kendi hayatına tatbik etmiş olan bir kulun yine helal beslenmesinden başlayıp haklara riayetiyle devam eden haller demiştik. Tabi burada biz her halükarda insanın irade merkezinin kalp olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz derste de söyledik, yine de tekrar etmiş olalım. Neticede irade eğitimi aslında kalbi bir eğitimdir. Bir şeyi murad etme, bir şeyi isteme akıl ve kalp merkezinden geçer. Buna Kur'an kalbi merkez kılıyor. Yine baktığımız zaman hadis-i şerifler kalbi merkez kılıyor. Aslında kalp tefakkuh anlamında fıkıh üretme, yani anlayabilme, geliştirebilme manasında kalp merkezdir. Onun da muhatabı yine nefs ve şeytan aynı şekilde kendisiyle iç içe olacaktır. O zaman iradenin layık olan terbiyesi nasıl olmalıdır? Şimdi irade dediğimiz Cenab-ı Hakk'a ulaşabilmede bir gücü serdetme hali, bir gücü ortaya koyma hali. Tabii sadece Cenab-ı Hakk'a anlamında mı? Yok, bu kalbin doğru düşünebilmesi, kalbin doğru iradeye karşılık bulabilmesi için aslında olması gereken fıtratın neticesidir. Bu yüzden bir kimsenin bu bağlamda kendini yaratanı hatırlaması gerekiyor. Kendini yaratanı düşünmesi gerekiyor. Yani aslında bizim tefekkür dediğimiz bu dersin de omurgasını oluşturan hal tamamen marifetullah'a ulaşmaktır. Yani Cenab-ı Hakk'ı tanımaya, Cenab-ı Hakk'ı anlamaya ve öğrenmeye çalışmaktır. Çünkü gayesiz yaratılmadık. Bir hedefe binaen yaratıldık. Estağfirullah ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun buyurulur Kur'an'da. O zaman insanlar ve cinler yalnız Allah'a kul olmak için yaratıldı ise O zaman kul olabilmenin de bir irade neticesinde ortaya çıktığını biliyoruz. İradenin de doğru kanalize edilmesi, doğru kullanılabilmesi o zaman Cenab-ı Hakk'a layık olan hale dönmeye çalışıyor. Layık olan hale dönmeye gayretle karşılık buluyor. Tabii bu hal için bir kere Cenab-ı Hakk'a daimi bir murakabede olmak gerekiyor. Yani Allah-u Teala'nın bizi yarattığını düşünüp, Allah-u Teala'nın bizi yarattığının farkında olup ve bizden bir karşılık beklediği. Çünkü sebepsiz bir karşılık yok. Yani buradaki kulluk asıl Cenab-ı Hakk'ın bizden istemiş olduğunun karşılığıdır. Bu halde biz tabii seher vakitlerini kıymetli görüyoruz. İşte o dönem, o vakitlerde yataklarından ayrılıp Cenab-ı Hakk'a kavuşabilme hali. Yine Cenab-ı Hakk'a secdeyle, tövbeyle, istiğfarla, zikirle yaklaşabilmeye çalışma. Burada tabii acele etmeden tedricen bir kulluk ortaya koymak gerekiyor. Aslında bir manevi dershaneye tabi olur gibi bir mürşid-i kamilin ya da bir hoca efendinin dizinin dibine çöküp bir ders dinler gibi bu alanda ders almak gerekiyor. İşte bizler malum eğitimin içerisindeyiz. Talebelerimiz var. Onlara bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz. Ve biz de talebeyiz. Birilerinden almaya çalışıyoruz. Bu haliyle hoca-talebe ilişkisi birbiriyle böyle bir zincirin halkası gibi bağlantılı bir şekilde devam ediyor. O sebeple bir kontrol haliyle bu işi yapmak gerekiyor. İşte bir araç kullanacağız, bir ehliyet alacağız. Yanımıza bir şoför veriyorlar. O şoförle araç kullanmayı öğreniyoruz, gaza basmayı öğreniyoruz ya da frene basmayı öğreniyoruz. Yani kul ne zaman gaza basacak, kalp gazına basacak, ne zaman irade frenine basacak, bunları yanındaki o rehberiyle birlikte öğreniyor.
Evet.
Bu anlamda salih kimselerle beraber olmak. Aslında buradan başlıyor iş. Salih kimselerle beraber olma. Aslında bu eğitim hali anne babayla başlıyor. Anne babanın iradesinde çocuğuna külli iradenin içerisinde Cenab-ı Hakk'ın müsaade ettiği o iradi davranışlar içerisinde Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu iradeyi nasıl serdedeceğini anne baba öğretecek. Tabii daha sonrasında bu şekil alacak. Neticede fasık kimselerden uzak kalma, onlardan kulun kendisini muhafaza etmesi hali ve takva yoluna girmesi halidir. Çünkü kalbin korunması gerekiyor. Bugün nasıl ki zararlı bir takım şeyler, işte bugün malum zararlı yiyecekler, içecekler, işte trans vesaire kullanılan yağlar vesaire, nasıl ki bugünkü kalp doktorları tarafından bize devamlı aman ha şuna dikkat edin, spor yapın, şunları yemeyin, bunları içmeyin gibi tekliflerde bulunuyorlarsa, bir de bunun manevi teklifleri var. İşte o manevi teklifleri almak için de ne yapacak? Kul kendisine bu anlamda yardım olacak insanları, işte kunu me'as sadıkîn dediğimiz el mer'u me'amen ahabbe hadisteki zikredilen haliyle insanlara teveccüh edecek, onlara yönelecek. Tabii bu bir de bu fasık kimseler, nefsani cazibeler ve şeytani bazı vitrinler ve ekranlar daima insanın maneviyatını yani kalbinin istikametini bozmaya çalışan hususiyetlerdir. Bunlara karşı dikkatli olacak ve bu gayret içerisinde devam edecek. Bu gayret içerisinde güzel ahlakı yakalamaya çalışacak. Özellikle de etrafında bununla alakalı emri bil maruf ve nehy anil münker çizgisinde ve ta'avanu alel birri ve takva yine ayetlerdeki ifadesiyle birisinin bu anlamda yardıma ihtiyacı varsa bir gönül doktoru mesabesince usulüne uygun bir şekilde merhametle öfkeye de çok fazla girmeden, tabii biz kuvve-i gadabiyyede ifrat ve tefriti ve adaleti konuştuk. Gerektiği kadar verilerek terbiyesine gitmek gerekiyor. Bunun tabii tarihimizde birçok örneği var. Mesela Mevlana Hazretleri'nin zikir halkasına yaklaşan bir sarhoşun müritler tarafından azarlandığında içkiyi o içmiş ama siz sarhoşu olmuşsunuz deyip karşılık verdiği gibi. Yani neticede günahkar bir kimsenin, o günaha düşmüş bir kimsenin de bir anlayışla karşılanması gerekiyor. Bu da şunu getiriyor aslında. Mahlukata Halık'ın nazarıyla bakmak. Yani o merhametle davranmak ve onun özündeki mükemmelliğe aslında itibar etmek gerekiyor. Bir de o insanları, o tür insanları sırt çevirmekten ziyade onları tövbeye yönlendirecek, meyledecek ve ebedi hayatlarını kurtaracak bir yardımda bulunmak gerekiyor. Tabii bunlar kulun her halükarda kendini bilmesiyle ve Allah'tan umudun kesilmeyeceğini düşünmesiyle la taknatu min rahmetillah buyurulur Kur'an'da. Yani ümidi kesmek yok. Tövbe kapıları açık, tefekkür ederek buraya yaklaşmak gerekiyor. Peki ne kazanır kul kendisini bu anlamda iradeyi kuvvetli kılmaya başladığı zaman? Yani kul artık Allah'ın rızası doğrultusunda kulluğa erişebilme adına kalbini bu anlamda kıvamlı kıldıktan sonra, Hazreti Peygamberliğin örnekliğini ve rehberliğini aldıktan sonra artık nasıl bir iradede karşılık olur, neler olur? Bunlardan birincisi tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başta olmak üzere onunla beraberlik. Ama nasıl bir beraberlik? Hem haliyle, hem ameliyle, hem hissiyatıyla, hem de fikriyatıyla beraber olur. Yani artık yavaş yavaş o irade karşılık vermeye başlar. Aynı tohumun toprağa atıldığı gibi terbiyeye atıldıktan sonra iradeden çıkacak olan meyveler Hazreti Peygamber'in haliyle bir hal yaşamaya çalışma, onun amelleri gibi ameller yapmaya çalışmaya, onun hissettiği gibi hissiyata sahip olmaya çalışmaya ve o kişinin fikriyatını da yönlendirmeye başlar. Yine Allah Resulü'nün o kalbi hayatı bizde de kalbi hayatımızda da bir şekil almaya, onun gönül dokusundan hisseler almaya başlar. Yani artık yavaş yavaş Resulullah'ın hissettiği gibi hissetmeye, Resulullah'ın duyuşlarıyla duymaya kalp başlar. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki o mutedil, itidal, yani biraz önce daha önceki derslerde saydığımız ve zikrettiğimiz o her hayatın her alanında ne ifrata ne tefrite düşmeksizin itidalli bir hayatı yaşadı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu alemde de hem rehber oldu hem de alemlere rahmet oldu. O zaman o hali yaşamış olan bir kimsenin de etrafındaki kimselere rehber olacağı anlamını taşıyor bu.
Evet.
Bir diğer mesele, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da imtihanları oldu. Bizim de imtihanlarımız oluyor. İşte dünyanın birçok hali üzerimizde. Herkesin de kendince imtihanı var. Geçtiğimiz derste söylediğimiz o servet, şehvet ve şöhret üçlüsü insana cazibe olarak, dünyanın cezbeleri olarak geldiğinde herkes de aynı karşılık bulmaz, herkes de aynı sonucu doğurmaz demiştik. Yine aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başından geçen imtihanlar kendi nezdinde ağırlığı vardı. Bir de insanlarımızın, yine her birinin üzerinde bulunan imtihanların da kendisi nezdinde ağırlığı var. Yani birinin hastalığı diğerine hafif gelebilir, diğerinin fakirliği diğerine hafif gelebilir ya da diğerinin zenginliği diğerine ağır gelebilir. Bunlar herkesçe farklıdır ama kendisince herkesin imtihanı kendisince ağırdır, kendisince yüklüdür. Tabii burada Peygamberimizin yapmış olduğu netice, nasıl ki imtihanlar farklı ama değerleri de farklı, dereceleri de farklı, ağırlıkları da farklı ama neticesi bir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tevekkülle teslimiyetiyle tevekkülle teslim olma. O nasıl ki kendisine yapılan o kadar işkenceye, zulme vesaireye, yokluğa, o darlığa, o sıkıntıya, alaylara, istikrarlara sabrettiyse ve onlara tevekkül ederek Cenab-ı Hakk'a yaklaşıp teslim olarak karşılık verdiyse ve bunu bir an bile kaybetmediyse işte bu hali yakalatmaya karşılık verir. Yani kul iradesini terbiye ettiği zaman karşılaştığı o zorluklarla, o sıkıntılarla Allah'ın varlığını unutmaz, hatırlar ve ona sığınmaya meyleder, oraya döner. Bir diğer mesele, bu tek taraflı değil, bu bizde bulunan karşılığı. Bir de karşımıza vereceğimiz tepki var. O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da kendisine bu kadar zulmedene karşı ne beddua etti ne de bir intikam hırsıyla karşılık vermedi. Mesela Mekke'nin fethinde aslında bir işaretle bütün müşrikleri kılıçtan geçirip orayı kan gölüne çevirebilecek bir kudrete, güce, iradeye sahipken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine dediği gibi bugün sizin için af vardır dedi ve o yüce gönlünü açmış oldu. Tabii bunu yapabilmek peygamberi bir edebe, ahlaka sahip olmayı da gerekli kılıyor. En azından yoluna girebilmek. Biz belki bu kadar büyük af edebilir hale gelemeyebiliriz ama karşımızdan intikam alma ya da ondan bir nefretle ondan karşılık alma haline en azından tevessül etmemek ve sabretmek, susmak icap ettirir. Bu anlamda da Rabb'e iltica etmek lazım Efendimizin yaptığı gibi. Yani ben bu kadar sıkıntı çektim. Taif'te taşlandım ama Taif'ten intikam almadım. Mekke'de memleketimden çıkarıldım ama memleketimden intikam almadım. Ben Cenab-ı Hak'tan bunu yine ecriye illa ala rabbil alemin dediği Kur'an'da ben bunun mükafatını Rabbimden bekliyorum dediği gibi bizlerin de bu tür hadisatta, bu kendimizle alakalı olabilir, hastalık vesaire gibi, bir başkasıyla alakalı olabilir, alacak verecek gibi ya da başka türlü hallerde zuhur etmiş olabilir. Burada Cenab-ı Hakk'a sığınmak gerekiyor. Biz meşru dairede haklarımızı ararız. Çıktığı kadar çıkar, çıkmadığı yerde ya Rabbi sen deyip ona iltica ederiz. Yani tedbir ve tevekkül anlamında söylüyorum. Önce biz gayrette bulunuruz. Olmadı, tevekkül eder. Ya Rabbi ben senden mükafatını bekliyorum deriz. Çünkü o binbir çile çekilecek. Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın çilenin çemberinden geçtiği gibi. Ama o orada şunu da yaptı. Hem sabırda hem şükürde zirve örnek oldu. O zaman bizim de sabır ve şükür halinde olmamız gerekiyor. Çünkü sabredecek birçok musibet gelir. Ama şükredecek de birçok nimet var elimizde. En âlâ nimetlerden bir tanesi nefes alabiliyoruz. Nefeslerimiz ciğerde karşılık buluyor ve o oksijen vücutta bir protein olup karşılık bulup bize hareket hali kazandırıyor yediklerimizle içtiklerimizle birlikte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam davasından vazgeçmedi. İrade insanı hak olan davasından vazgeçirtmez. Yani Cenab-ı Hakk'a sadece kulluk ettim, tefekkür ettim, sabırla, tefekkürle, teşekkürle bulundum. Ardından hamdlerimde bulundum ama bundan sonrası ben oturur halime bakarım değil. Kulun bu halden bir dava bilinciyle tebliğ haline de dönmesi gerekiyor. Emri bil maruf ve nehyanil münkerde her birimizin bir vazifesi, bir sorumluluğu var. İslam'a yakışan bir karakter olma ve o karakterlerle insanların karşısında İslam'ı hem hal ile hem kal ile temsil etme zorunluluğumuz var. Yine burada insanın bu anlamda kibirine sebebiyet verecek bir takım haller ortaya çıkar. Orada benlik, enaniyet, ucub, gurur, yani insanın kendini beğenmesi halleri tevazuyu etkileyecek haller olarak iradede tesir eder. Burada tevazuya sığınmak gerekiyor, tevazuya meyletmek gerekiyor. Çünkü biz o nimetlerin hiçbirini Cenab-ı Hakk'ın müsaadesi olmaksızın elde etmedik. Allah-u Teala'nın ikramıdır. O ikram ile Cenab-ı Hakk'a meyletmek gerekiyor ve kulu iradede buraya teşvik eder. Tabii kalp daima bir merhamet içerisinde olacak. Bu merhamet de karşılıklarıyla insanlar içerisinde kendini göstermiş olacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi bu merhamete edinmiş olan kalp kendinden önce, yani hodgâm olmaktan ziyade diyargâm olmayı insana karşılık verir. Yani kul enaniyetten, bencillikten, pintilikten uzaklaşır, cimrilikten uzaklaşır. Diğer ümmeti de düşünür ve onlara infak haline getirir, paylaşma haline getirir ve onlara bir cömertlik sergileme haline gelir. Tabi Kur'an-ı Kerim'de وَاَنْتُمْ الْعَلَوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ buyurulur. Yani kul gerçekten iman ediyorsa üstündür, güçlüdür. Efendimiz de güçlü mümin daha hayırlıdır buyurur hadis-i şerifte. Bu bağlamda da kulun pısırıklığı ortada olmaz. Kul daha cesur, daha gayretli ve daha istekli hale gelir. Hem kulluğunda hem İslam'ı tebliğinde. Bu haliyle beşeri ilişkilerinde yine incelik ve zarafet sahibi olur. İrade sahibi, yani iradesini terbiyeye vermiş bir kimse. O netice itibariyle bir gayret ve cesaretin zirvesini yaşarken aynı zamanda hayattaki inceliğini ve zarafetini de tabiat asliyesinde korur ve onu yaşar. Yani ez cümle bu halde de işte hem toplum ilişkisi, toplumlar arası ilişkilerde hem birileriyle ferdi olarak hem içtimai olarak insanlarla ilişkilerinde bir denge, bir düzen sağlatmış olur kendisine.
Hocam siz aslında, şimdi ben girmek istemedim oraya, tasavvufi bir hayat tarzından bahsettiniz. Yani Kur'an ve sünnetle içtimaileşmiş, insanı zarif, nezaket sahibi ve iradesini kontrol edebilen bir hayat tarzı yaşıyor olması aslında tasavvufi bir hayat tarzıdır. Buradan yola çıkarak, şimdi günümüzde tasavvuf dendiğinde menkıbeler üzerinden din anlatılan bir yaşam tarzı veya bir din usulüymüş gibi bir algı var. İşte tasavvuf erbabı kişi sadece menkıbe anlatır. Bu menkıbeler de işte görüyoruz zaman zaman işte hayatın fiziki kurallarına uymayan çok abes dediğimiz birçok menkıbeler anlatılıyor. İşte
bir de suistimal edilmeye müsait bir alan.
Müsait bir alan. Dolayısıyla tasavvuf özellikle gençlerimiz, genç kardeşlerimiz böyle menkıbe anlatılan, başıboş, işte siz bir önceki hafta biraz girdiniz, işte bazı kişisel çıkarlar uğruna toplanılmış bir grup olarak algılanıyor. Tasavvufi gruplar, tarikatlar. Dolayısıyla buradan yola çıkarak aklın, fikrin, Kur'an ve sünnetin ve buna bağlı olarak da iradenin kontrol altına alındığı bir tasavvuf topluluğu, bir tarikat nedir, nasıl olmalıdır, bunun tarifi nedir, bundan biraz bahsedebilir miyiz?
Tabii aslında bizim temel olarak alanımız değil ama yani okuduklarımızdan ve büyüklerimizden dinlediklerimizle, hocalarımızdan dinlediklerimizle bir şeyler söylemeye çalışalım. Tabii tasavvuf öz manada, bu anlamda hakiki manada aslında Kur'an ve sünneti hayata tatbik etmenin karşılığıdır. Yani biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan görülen ve ondan mirasen sahabe ve tabiun halkalarıyla devam eden ve bugün Evliyaullah diye isimlendirilen, Mürşidi Kamil diye isimlendirilen ya da Şeyh Efendi olarak isimlendirilen kimselerin örnekliğinde, yani alim namzetler, Kur'an ve sünneti bilen insanlar tarafından kalp alemini Cenab-ı Hakk'ın rızası üzere selim hale getirecek bir terbiyenin karşılığıdır aslında tasavvuf. Burada iradenin terbiyesi tasavvufla karşılık buluyor. Tabii biz ilk dönemlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemine gittiğimizde şöyle bir tenkit gelişiyor. Peygamberimiz döneminde tasavvuf var mıydı diye. Yok, Peygamberimiz tasavvufun kendisiydi. Yani var mıydı diye sormaktan ziyade bunu öyle bilmek lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an ve sünneti, yani kendi hayatını tatbiken Allah'ın razı olduğu doğrultuda yaşayan bir kimseydi. O dönemlerde insanlar Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak üzere bir takım yollara tevessül ediyorlardı. Buna züht hayatı deniyor. Bunlar kitabı züht olarak bizim özellikle Ahmed bin Hanbel'in eseri olmakla birlikte, bu isimle eseri olmakla birlikte yine hadis kitaplarımızın hemen hemen hepsinde kitabı züht ve rakayık diye, kitabı rikak gibi bahislerde hem kalbin terbiyesi ve tezkiyesi hem de bir kulun kul olabilmede neler yapabileceğini anlatan hadislerle dolu. Yani bu hadislere baktığımızda biz aslında tasavvufun belki ismen olmasa bile züht olarak karşılığını buluyoruz. Ama ismen isimlendirilmesi, insanlar bunun çeşitli tarifleri var. Yani tasavvuf niçin bu ismi aldı diye tarifleri var. Genel olarak insanlar kendilerini dünyadan soyutlamak adına yün elbiseler giymeye başlamışlar. Yani o yün neden yün? Çünkü koyunu kırpıyorsunuz, işte ondan bir elbise yapıyorsunuz. O kıl elbiseyi giyerek kendinizi dünyaya meylettirmeden bir ahirete hazırlama haline geliyorsunuz. Bu haliyle sufilik, sufluk vesaire isim olarak kazandı. Ve sonrası dönemlerde, 2. 3. asırlarda artık disiplin olarak karşımıza çıkmaya başladı. Aslında ilk asırlarda bu var. Yani Hazreti Peygamber'den sonra sahabinin, mesela Ebu Zerrin el-Gıfari çok örnek olarak bize Hazreti Peygamber'in ashabının önde gelenlerindendir verilir. Daha sonrasında Hasan el-Basri'den bahsedilir. Hem muhaddistir hem züht hayatıyla bize örnek şahsiyetlerdendir. 160'larda vefat etti Hicri. Daha sonrasında diğer ulemanın bir züht hayatı mutlaka vardır. İşte İmam Azam, Ebu Hanife'de, İmam Şafii'de, Rahimahumullah'da onlar da bir züht hayatından bahsedilir. Bunların her biri aslında tasavvufun yapı itibariyle karşılığını gösterir. Tabii niçin böyle menkıbelere boğuldu? Niçin böyle bir farklı bir anlam kazandırılmaya çalışılıyor? Yani bu planlı bir söylem aslında. Bizler biliyoruz, işte tasavvuf ve tarikatların ilgasından sonra tabii toplum içerisinde bir kontrol sağlayacak olan mekanizmayı da kaybetmiş olduk. Bir hocamdan dinlemiştim. İstanbul'da 1925 yılında 600 bin nüfusun içerisinde 300 bin kadar Müslüman, bu 300 bin kadar Müslüman içinde 30 bin kadar tekkenin varlığından bahsediliyor Cumhuriyet'te. Bunların her biri aslında toplum içerisinde bir otokontrol, bir kritik mekanizması sağlıyor. Ve bu hoca efendiler hem ahlak dersleriyle hem adab dersleriyle hem tabii İslam'ın biz temel kurallarından bahsetmiyoruz. Çünkü tasavvuf erbabı bunu başta zaten istisnasız kabul etmiştir, teslim olmuştur. Bunun tartışmasını yapmaz. Yani Kur'an, sünnet bu anlamda zaten tartışılmaz birer argümandır. Yani birer konudur. Hatta Cüneydi Bağdadi'nindir yanlış hatırlamıyorsam sözü var. Kur'an ve sünnet bilmeyenin ilmine itibar edilmez diye. Hatta ayaklarını böyle yerden kaldırmış, bağdaş kurmuş, oturarak da görseniz itibar etmeyin diyor. Eğer Kur'an'la sünnetle amel ediyorsa o bizim için mürşittir bu anlamda.
Evet, yani çift bu, vehçecilik yani meselesi. Evet,
kesinlikle. Yani bu başka türlü anlamlandırıldı. Şöyle bir çalışma yapılıyor. Bu kasten yapılıyor. Yani burada uyanık olmak gerekiyor. Bizim mefhumlarımız, bize ait olan, yani bize ait derken Kur'an ve sünnet ifadelerinden bahsediyorum. Yani Müslümanlara ait olan, hem kültürüne, hem geleneğine, hem Kur'an'ına ve sünnetine ait olan ifadeler özellikle içi boşaltılarak yeni anlamlar yüklenip anlamlandırılıyorlar. Yani biz saygı kavramında bunu görüyoruz, işte sünnet kavramında bunu görüyoruz, Kur'an ayetler bağlamında bunu görüyoruz, şeriat kavramında bunu görüyoruz. Yani çok basitinden mesela, çok gündemde olduğu için örnek verelim. Şeriat kavramı hüküm vermek demek şer'a. Yani Allah ve Resulü tarafından verilen hükmün uygulanması ve bu hükmün doğrultusunda yeni hükümlerin verilebilmesidir şeriat. Ama şimdi şeriat dediğimiz hadiseye bir anlam yüklüyorlar. Sadece kesmek, adam öldürmek, katletmek anlamları yüklüyorlar. Yani bu, eğer Kur'an ve sünnet şeriatının biz sayıyla ifade edecek olsak, 1500 kadar ayet içerisinde, ahkam ayetleri içerisinde, bir o kadar da hadisleri içerisinde atıyorum 5000 hüküm varsa Bunun 3 tanesi, 5 tanesi bu söylediklerinizledir. Ama diğerleri işte bu söyledikleri, ki o söyledikleri de yani bizim bugün kısas dediğimiz, had cezaları dediğimiz cezalar da Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da ayan beyan ifade ettiği ifadelerdir. Yani evet. Hırsızın elinin kesilmesi
ve
vesaire.
Bugünün dünyasında yaşamış olduğumuz birçok problemin önünü kesecek usuller.
Çünkü suç cezaya denk olacak. Evet. Eğer suç ve ceza birbirine muadil değilse, birbirine eş değilse, birbirini dengelemiyorsa, o zaman orada bizim dersimizin konusu oydu. İfrat ya da tefrit oluşur. İtidali sağlayamazsınız. Mesela Kur'an-ı Kerim eğer bir suçlunun cezasını bir şekilde tayin ettiyse, bu kırbaçlanmak olabilir, öldürülmek olabilir, kısas olabilir vesaire olabilir, had cezaları uygulattırıyorsa, o had cezasının mutlaka topluma uygulandığında faydası vardır. Mutlaka. Cenab-ı Hak kulunu herkesten iyi tanır. Kimse Cenab-ı Hakk'a kulunu anlatmaya, tanıtmaya kalkmayacak. Yani haşa, burada ilahilik yapmayacak kimse. Netice itibariyle biz o cezanın karşılığının eğer uyguladığımızda bir caydırıcılığını görüyorsak ceza cezaya muadildir. Eğer caydırıcılık yoksa orada ne olur? Terör ortaya çıkar, karışıklıklar ortaya çıkar.
Evet.
Ve huzursuzluklar ve fesat ortaya çıkar, fitne ortaya çıkar. O yüzden tasavvuf insana takva ile yaşamayı öğretir. Tasavvuf insana hayatın böyle medcezirleri vardır, onlar içerisinde nasıl durması gerektiğini öğretir. Tasavvuf şikayeti unutturur, şükrü açtırır ve insana Allah'ın takdirine razı olunacak hallere rıza göstermeye teşvik eder. Güzel ahlaka ulaştırmayı, insanlara ulaştırmaya esas alır. Mukaddes bir eğitimdir. Kur'an ve sünnet eğitimini vermeye çalışır. Yine insanlarda eksik olan yönleri tamamlamaya çalışır. Bir ikmal medresesidir aslında. Kulu kalben Allah'a hazırlamaya çalışır. Fuhşiyattan ve fucurdan uzak tutmaya çalışır. Kur'an ve sünneti kalbin derinliklerine işletmeye ve o hissiyatla çalıştırmaya gayrete tasavvuf teşvik eder. Ebedi saadetle karşılık buldurmaya çalışır. Ez cümle tasavvuf insanda takva, ihsan ve zühd hayatını muhabbetullah ve marifetullah ile teşkil etmeye ve teşekkür ettirmeye çalışır. Yani eyvallah, bu haliyle bu mecradan baktığımızda aslında tasavvuf tam bir irade terbiyesi, nefsin tezkiyesi, kalbin tasfiyesi anlamı taşır.
Eyvallah. İradeyi konuşuyoruz. Evet. İradeli olabilmenin en büyük düşmanı da nefsimiz.
Evet.
Bunu da konuştuk.
Evet.
Şimdi tasavvufu konuştuktan sonra bir de nefsimizin terbiye edilmeden önceki hali ve terbiye edildikten sonraki mertebeleri var.
Evet, aslında nefis mertebeleri.
Nefis mertebeleri.
Evet.
Bunları önümüzdeki hafta konuşsak.
Olur.
Biz tasavvufi bir hayat yaşamaya başladıktan sonra, yani işte programımızın başından beri siz söylüyorsunuz, salihlerle beraber olup
evet,
tasavvufi bir hayat yaşamaya başladığımızda irademizi kontrol etme için bir tedaviye başlamış oluyoruz.
Elbette.
Ve nefsimizi artık gel bakalım buraya deyip şöyle bir kontrol altına almaya başlıyoruz. Ama bu nefsimizi kontrol almaya başlamadan önceki hali nasıl ve ondan sonraki hali nasıl, nasıl bir hale dönüşüyor? Önümüzdeki hafta bunları nefs mertebeleri konusunda sizden dinlesek hocam inşallah.
İnşallah.
Allah
inşallah
razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Allah razı olsun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da İslam Tefekkür Ufku programında bu hafta Doktor Erhan Turan hocamla birlikte aslında tasavvufu konuşmuş olduk. Tasavvufun tariflerini yaptık ve tasavvuf nedir? Günümüz özellikle gençlerin algıladığı gibi bir şey midir yoksa farklı bir şey midir? Bunu cevaplamış olduk. Önümüzdeki hafta yine böylesi kıymetli ve önemli konuları gönlünüze ve gündeminize taşımaya devam edeceğiz diyelim. Allah'a emanet olun efendim.